أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesinin, çocuklarının, torunlarının terbiyelerine önem vermesi, ehemmiyet göstermesi başlığı altında Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek davranışlarını, örnek sözlerini bize ufuk açacak, bize yol gösterecek hal ve hareketlerini anlatmaya ve kendimize örnek almaya devam ediyoruz. Öncelikle yavrularımıza dini bilgilerini, İlmihal bilgilerini öğretmenin gerek inançla alakalı, gerek ibadetle alakalı, haram ve helalle ilgili hususları öğretmenin tabii ki önceliği var. Onlar birinci sırada yer alıyor. Onlar zaruri çünkü yarın Cenab-ı Hak bizi ahirette öncelikle haram ve helallerden ve şeriatın emirlerinden sorguya çekecek. İnanç çok önemli. Yani inancında eksikliği olan insanlar belki orada çok büyük sıkıntılara maruz kalacaklar. Çünkü inanç bir eksikliği, noksanlığı kaldırmıyor. Yani inançta eksiklik kesinlikle kabul görmüyor. Bu bakımdan yavrularımızın öncelikle inançla alakalı, akideyle alakalı, haram ve helal ile ilgili bilgilerini ve terbiyelerini tam vermek gerekiyor. Ve işte bu bilgileri öğrettikten sonra da onlara hayatta lazım olacak bilgi ve meslekleri de öğretmek gerekiyor. Yani hem ahireti hem dünyayı hem insana çocuğa ahirette fayda verecek hususları hem de dünyada onun işini kolaylaştıracak, geçimini kolaylaştıracak, yardımcı olacak diğer mesleki eğitimleri vermek gerekiyor. Yine bunun da en güzel misallerini sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında görüyoruz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin azatlısı Rafi şöyle diyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselam her yönüyle rahmet. Nedir azatlısı? Demek ki bu Rafi radıyallahu anh köleymiş. Köle olarak alınmış, satılmış da Efendimiz Aleyhisselam'a kadar ulaşmış. Sevgili Peygamberimiz bunu azat etmiş, azat edilmesine vesile olmuş, sebep olmuş. Böylece de Efendimizin azatlısı diye de bir namı olmuş. O bize sevgili Peygamberimizin bu yönde çocuklara öğretilmesi gereken gerek sporla alakalı gerek meslekle alakalı hususla ilgili şöyle bir rivayeti bize naklediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü bizim çocukların üzerinde hakkımız olduğu gibi onların da bizim üzerimizde hakları var mıdır? Diye sordum. Şöyle buyurdu, çocuğun baba üzerindeki hakkı ona yazı yazmayı, yüzmeyi, atıcılığı öğretmesi ve kendisine helalden başka rızık yedirmemesidir. Burada Efendimiz Aleyhisselam çocuğa öğretilmesi gereken hem mesleki anlamda hem diğer riyazi yani spor anlamında ki efendim hususlara yer veriyor. Ve bir Müslüman gencin daha çok ilgilenmesi gereken spor alanlarını da bir manada Efendimiz Aleyhisselam işaret etmiş oluyor. Yazı yazmak tabii ki ilimle alakalı. Bu şöyle bir tabii soru aklımıza gelebilir. Yani sevgili peygamberimiz kendisi yazı yazmayı bilmiyordu, okumayı bilmiyordu. Ama hem ayet-i kerimelerde okumak emrediliyor, yazı yazmak teşvik ediliyor. Hem Efendimiz Aleyhisselam yine çocuklara öğretilecek ilk şey olarak hemen yazı yazmaktan bahsediyor. Acaba burada bir çelişki durum var mıdır diye aklımıza gelebilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada sevgili Peygamber Efendimizin durumunu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bunu çünkü ayet-i kerimede de buna yer veriliyor. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı gerek Tevrat'ta ve İncil'de, gerek Kur'an-ı Kerim'de Er-Resul En-Nebi El-Ummi, yani ümmi bir nebi ve resul diye tarif ediliyor. Ümmilik, yani okuma yazma bilmemezlik, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam için bir nakısa, bir eksiklik değil, onun Allah'ın peygamberi olduğunu gösteren, hele hele okumuş olduğu, Allah'tan getirdiği Kur'an-ı Kerim'in, insanlara tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'in de Allah kelamı olduğunu, mucize olduğunu gösteren çok önemli bir delildir. Onun ayrı bir durumu vardır. Yoksa sevgili peygamberimiz böyle okumayı bilemeyecek kadar, yazmayı bilemeyecek kadar, böyle diyeyim ki akli melekeleri veya istidatları haşa eksik olan bir insan tabii ki değildi. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını okuyoruz. Onun akli seviyesini, becerikliliğini, zekasını, fetanetini hepsiyle ilgili önümüzde yığınla sahih bilgiler var. Arap'ın en fasihi, belki efendim insanlığın en fetanetlisi, en zeki ve akıl olan bir insanı, ama burada farklı bir tecelli var. Malumlarınız Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde bu husus gündeme getiriliyor ve ayet-i kerime şöyle buyuruluyor: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَا لَرُتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ey Resulüm, sen bu Kur'an-ı Kerim'den önce bir kitap okumuş değildin ve sağ elinle de herhangi bir yazı yazmış değildin. Yani sen okuma yazma bilmeyen bir kişisin. Niye peki seni böyle büyüttük biz ve peygamber yaptık? اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ. Eğer sen böyle ilmiyle, ilim tahsiliyle, okumakla, yazmakla meşhur, malum birisi olacak olsaydın, o zaman batıl taraftarları, batıla yönelenler, haktan uzak duran insanlar diyeceklerdi ki efendim şüphe içinde olacaklar ve şunu söyleyeceklerdi: bu zaten bu işe hazır bir insandı. Şiirler söyler, hitabelerde bulunur, nutuklar çeker, yazar, nakleder, Tevrat'tan, İncil'den alıntılarda bulunur. Böyle öncekilerin, sonrakilerin ilmiyle uğraşır bir insandı. Zaten bu hususları bilen bir kimseydi. Dolayısıyla bunun böyle bir ayet okuması, böyle bir şey söylemesi normaldir, çok uzak bir ihtimal değildir derlerdi. Fakat yani böyle bir kitap okumamış, bir elli bir yazı yazmamış, böyle bir ilimle, tedriste çok yakın ilişkisi olmamış, belki çobanlık yapmış, deve çobanlığı, belki ticaretle uğraşmış ama böyle ilimle maruf bir insan değil sevgili peygamberimiz. O şekilde 40 yaşına kadar büyümüş bir insan. Ama bir anda, aradan 40 yıl geçiyor, tabii güzel ahlak sahibi, dürüst, emin, tutuyor, hiç kimsenin söyleyemeyeceği sözler söylüyor, ayetler getiriyor, süreler getiriyor, onları okuyor ve öyle şeyler söylüyor ki edebi açıdan, belagat fesat açısından o çok meşhur Arap ediplerinin, şairlerinin böyle topuğuna, kabına ulaşamayacağı sözler getiriyor, sözler söylüyor. Dolayısıyla bunun, bu söylenen sözlerin, okunan ayetlerin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kendi sözleri olması mümkün olmadığını anlamak lazım. Bunun Allah'ın öğrettiği, Allah'ın vahyettiği ayetler olduğunu öğrenmek lazım. Bir manada Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmiliği aynı zamanda insanların Peygamberimizin peygamberliğini ve Kur'an-ı Kerim'in de Allah kelamı oluşunu kabul etmelerine de en büyük bir delil teşkil ettiği anlaşılmış oluyor. Bu bakımdan ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inen ayet-i kerimeler hem okumayı sürekli efendim tavsiye ediyor, ama Allah rızasına uygun her türlü okuma, yani ilimle iştigal etme, hayatın anlamına, yani hayat nedir, ölüm nedir, Cenab-ı Hak bu varlığı niçin yarattı, nereden geliyor, nereye gidiyoruz, bunun derinlemesine düşünme ve bunun hikmetlerini öğretecek kitapları ve efendim bilgileri okuma, Kur'an-ı Kerim okuma, sonra alleme bil kalem, yazı yazma, kalemle öğretti bir Cenab-ı Hak. Buna ayetlerin hem sevgili peygamberimizi, onun üzerinden de ümmeti Muhammed'i teşvik ettiğini, onlara bunu tavsiye ettiğini, ilimsiz okuma yazma olmadan bir dinden, medeniyetten, kültürden, bir İslami hayat tarzından bahsetmenin mümkün olmayacağını inen ilk ayetler, Alak suresinin ilk ayetlerinden başlamak suretiyle bunu bizlere öğretmektedir. İşte bununla hareketle de zaten sevgili peygamberimiz hepimizin malumu olduğu üzere ashabının yazmayı öğrenmeye, okumayı öğrenmeye, dil öğrenmeye teşvik etmiştir. Hatta Bedir esirlerinin serbest bırakılmasında da okumayı yazmayı bilen esirler eğer Medine'de 10 tane Ensar'ın çocuklarına, muhacir ve Ensar'ın çocuklarına okuma yazmayı öğretmek suretiyle serbest kalacaklarını Efendimiz Aleyhisselam söylemişti. Yani onların fidyesi 10 tane çocuğa okuma yazma öğretmek. Yani bir taraftan okuma yazma bilmeyenlerden belki yani binlerce riyal, altın, gümüş fidye alırken Efendimiz Aleyhisselam bu köleliğin esaretin bedelinde bir çocuğa okuma yazma öğretmek belki altından, gümüşten çok daha değerli olarak telakki edilmişti. Efendimiz öyle telakki etmişti. Bu da Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'in yönlendirmesi ile beraber ilme, okumaya, yazmaya ne kadar ehemmiyet verdiğini. Yine aynı zamanda gelen ilk ayetleri Efendimiz Aleyhisselam hemen yazdırmaya başlamıştır. Vahiy katipleri olmuştur. Ve bunlar da yine hem Kur'an-ı Kerim'in kaybolmadan bize kadar gelmesine vesile olduğu gibi yine Efendimiz'in yazı yazmaya verdiği ehemmiyeti de göstermektedir. Dolayısıyla buradaki Efendimiz'in azatlısı Rafi'nin nakletmiş olduğu olayda da sevgili peygamberimiz özellikle çocuğun ana baba üzerindeki hakları noktasında yazı yazmayı öğretmeyi birinci sıraya almaktadır. Bu tabii aynı zamanda eğitim üretim bakımından Efendimiz Aleyhisselam'ın bize örnekliğini ortaya koymaktadır. Bütün yeryüzündeki bütün sistemler bunu zaten bu şekilde benimsemişlerdir ve en küçük yaşlarda hemen çocuğa eline kalemi verip işte hangi dili biliyorsa, ana dil neyse onunla ilgili yazıları, harfleri yazmayı öğrenmesi de bir gelenek olarak da devam etmektedir. Tabi burada Müslümanların ayrı bir durumu söz konusudur. Yani bir kişi hem Müslüman hem Arapsa problem yok. Ne yapar? Hem kendi dilini Arapçayı öğrenmek, yani Arapçayı yazmayı, okumayı öğrendiği takdirde hem ana dilini okumayı, yazmayı hem de din dili olan, yani Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili peygamber dilini de öğrenmiş olacak. Ama eğer o kişi Arap değilse, mesela Türk ise veya Kürt ise veya diyelim ki bir Alman ise, o zaman burada iki türlü bir çalışma yapmak gerekiyor. Bir taraftan çocuğa kendi ana dilinin harflerini, yazılmasını öğretmek, ama bir taraftan da yine geciktirmeden o bizim ahiretimizi ilgilendiren, dinimizin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimiz Aleyhisselam'ın dili olan Arapçayı yazmayı, okumayı da öğretmekte onunla beraber başlamalıdır. O da mutlaka ihmal edilmeden yerine getirmelidir. Dolayısıyla burada sevgili peygamberimizin çocuğun baba üzerindeki hakkı ona yazı yazmayı öğretmek derken burada böyle bir bahis açmak aklımıza gelmiş oldu. Onu size paylaşmış olduk. Sonra yüzmeyi çok mühim bir spor. Halbuki efendim şeyde Mekke'de böyle çok yüzülecek nehirler, denizler falan fazla yok. Medine'de o şekilde yok. Belki daha böyle Kızıldeniz'e sahil yerlerde. Ama yüzmek önemli bir spor olduğundan dolayı, çok faydalı bir spor olduğundan dolayı, çünkü gemi yolculukları yapılıyordu ticaret bağlamında yapılıyordu zaman zaman. Kur'an-ı Kerim mesela en çok neyi misal verir bize? Denizdeki batan gemileri ve yolcuların halleri hep misal verir. Demek ki o dönemin şartlarında bu tür olaylar çok oluyor. Gemiler de zamanın şartlarına göre. Tabii yine efendim denizler aynı denizler, fırtınası oluyor, dalgası oluyor. Dolayısıyla bu tür tehlikelerle karşılaşmak, yani ihtimal çok yüksek, öyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de tam 5 yerde böyle uzun uzun bu denizde fırtınaya yakalanmış gemideki insanların misalleri yani Cenab-ı Hak anlatır. Bunu tabii biraz şirk, tevhid, işte Allah'ın birliğini kabul noktasında bu misalleri verir ama bu misalleri vermesi bize şunu gösteriyor. Demek ki bu tür olaylar sık sık yaşanıyor. Yaşanması da doğal. Çünkü insanlar ticaret yapıyorlar, yolculuk yapıyorlar. O zamanın şartlarında böyle sıkıntılara karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla yüzmeyi bilmek bir spor olarak insana fayda sağlayacağı gibi aynı zamanda böyle tehlikeli durumlarda belki kişinin hayatını kurtarmasına da yardımcı olabilecek bir zaruri bir spor ya da bir beceri, bir özellik. Efendimiz bunu da ne yapıyor? Bunu da tavsiye ediyor. Şimdi şöyle çok meşhur bir fıkradır, hikayedir, anlatılır ama yaşarken hayatımızda olmazsa olmaz bazı şeyleri bize öğretme açısından ve hem ehemmiyetli şeyler varken onları bırakıp, onları ihmal edip daha az mühim olan şeylerle uğraşmanın doğru olmadığı, gücümüz yettiği kadar en lüzumlu, en ehemmiyetli, en faydalı şeylere vaktimizi tahsis etmemiz gerektiği noktasında böyle sehli mümteni kabiliğinden basit ama anlamlı bir fıkrayı nakledeyim sizlere. Pek çoğumuzun malumudur ama yeri gelmişken bu yüzmekle bağlantısı olduğu için nakletmek uygun düşer diye zannediyoruz. Şimdi bir molla tabii medresede Arapça tahsil ediyor. Emsile bile maksut işte sarf nahiv, molla cami yani bütün böyle Arap dilinin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Yıllarında falan vermiş böyle. Gelmiş Üsküdar sahilinden Beşiktaş'a geçecek ve şöyle küçük bir kayığa biniyor. Kayıkta da bir kayığın kaptanı var, bir de kendisi var. Bir taraftan da molla tabii dolmuş herhalde sohbet etmekte arz ediyor. Kayıkçının yanına yaklaşıyor ve başlıyorlar konuşmaya. İşte sen kimsin, ben kimim derken sohbeti biraz ilerletince o molla diyor ki kayığın kaptanına, kaptan sen böyle bu işleri bilir misin? Emsile bina maksut okudun mu? Biraz Arap dilini öğrendin mi? Şunları şunları falan sarfının dahilini biliyor musun? Diye sorar. Kayış nereden bilecek? Kalkmış küçükken şey efendim, babasıyla beraber kayığa oturmuş. Bu tür şeyle fazla bir behresi yok diyelim. Demiş ki kardeşim demiş maalesef demiş ya fırsat bulamadım demiş. Okuyamadım demiş. Hiç bilmiyorum. Arapçanın aslını bilmem demiş. Böyle söyleyince bizim molla hafif de biraz müstekbir bir tavırla demiş kardeşim demiş senin ömrünün yarısı gitti. Yani eğer sen Arapça okumadınsa bunları falan bilmiyorsan yani demek ki sen bu hayatta bir şey yapmış sayılmazsın. Önemli şeyleri efendim hiç ilgilenmemişsin. Gitti ömrün yarısı demiş. Tabii kaptan biraz mahcup olmuş. Biraz da mahzun üzülmüş, boynunu bükmüş falan böyle. Ne yap diyecek bir şeysi yok. Tabii biraz ilerlemişler. Tam boğazın ortasına gelmişler. Olacak ya. Bu kez efendim fırtına esmeye başlamış. Boğaz dalgalamaya falan başlamış. Zaten kayık da küçük. Kayık böyle sallanmaya başlamış. Başlayınca bizim mollanın rengi atmış. El ayağı titremeye falan başlamış. Korku etrafını sarmış. Bu kez kaptan gelmiş bizim mollanın yanına. Demiş molla molla yüzme biliyor musun demiş. Vallahi demiş bilmiyorum demiş. Deyince demiş kardeş kusura kalma gitti ömrün hepsi. Niye? Şimdi burada kayık batacak olursa ben de seni kurtaracak halim yok. Ancak kendimi kurtarabilirim. Eğer yüzmeyi biliyorsan kendini kurtarırsın. Bilmiyorsan yapacak bir şey yok. Gitti ömrün hepsi. Şimdi burada güzel bir espri var. O espri şu. Yani sadece Arap dili öğrenmekle yüzmeyi karşılaşmak değil. Çünkü birinci kısımda da yazı yazmaktan bahsettik. Burada bir Müslümanın, bir insanın hayatında elzem olan şeyleri, zarur olan şeyleri gerek dini anlamda, gerek dünya anlamda bunların öğrenilmesini öncelikle öğrenmemiz lazım. Hem gerek kendimiz, gerek evlatlarımız bunu efendim benimsememiz lazım, anlamamız lazım ve bunu öncelikle öğrenmemiz lazım. Yani çocuğun eli ayağı olacak, gözü kulağı olacak, ona her alanda yardımcı olacak o becerileri kazandırmanın ehemmiyetini bize bu fıkra göstermiş oluyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın burada çok böyle efendim şey gibi geliyor ama tavsiye ettiği şeyler hayati şeyler olduğunu görüyoruz. Yüzmek sadece gidip de bir denizin kenarında veya havuzda veya bir ırmağın kenarında serinlemek için bir öğrenilmesi gereken bir şey değil. İşte o kayıktaki molların hikayesi olduğu gibi hayatımızı kurtarmaya yardımcı olacak bir tarafı var. Çok sıkça buna efendim rastlıyoruz. Hele bu diyelim ki efendim bu göçmen facialarında işte alıyorlar işte bir botu efendim 30 kişilik bot, 60 kişi, 100 kişi efendim bindiriyorlar. Gidiyorlar efendim deniz noktasına batıyor. Yüzmeyi çok iyi bilenler kurtuluyor. Yani istisna da olsa yine kurtulanlar olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz bu anda da aynı zamanda gerektiğinde kişiyi ölümden kurtaracak, ona hayat kazandıracak bir beceriyi de tavsiye etmiş oluyor sevgili Peygamberimiz. Hemen peşinden yazı yazmayı, yüzmeyi, atıcılığı öğretmesi. Atıcılık. Yani bu çok önemli bir şey. Belki Efendimiz Aleyhisselam zamanında at bineyi ata binmek ki başka efendim yine rivayetlerde geçecek. Ata binmeyi, ok atmayı, atıcılığı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor. Niye? Çünkü o dönemin savaş şartları bunu gerektiriyor. İşte efendim yaylar var, oklar var, kalkanlar var. Ve savaşlarda da daha çok efendim oklar kullanılıyor. Dolayısıyla ok atıcılığı çok önemli bir şey. Ne yapar? İşte savaş olduğu zaman kişi efendim savaşta bunu kullanır. Kendisini, vatanını, namusunu savunmada kullanır. Düşmanı mağlup etme açısından kullanır. Diğer mesela diyeyim ki efendim avcılık da kullanır. Çünkü avcılık önemli bir geçim kaynağıdır. Yani pek çok insanın geçimini temin etmiş olduğu bir alandır avcılık. O da yine tabi Allah'ın razı olduğu, Allah'ın emrettiği ve Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamette olmalı ve bu işin de yanlış yapılması, yani gereksiz yere hayvanların öldürülmemesi, gerek av hayvanları olsun, gerek diğer efendim vahşi hayvanlar olsun öldürülmemesi, hangisi ne şekilde caizse o şekilde yapılması tabi gerekiyor. Nitekim Maide suresinin 4. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de özellikle avcılığı ve efendim av hayvanlarını kullanmayı bizlere öğretmektedir. Bunun ne şekilde yapılması gerektiğini öğretmektedir ve bunun da bir geçim kaynağı olduğu, insanlara faydalı bir yol olduğu da orada ifade edilmektedir. Dolayısıyla atıcı dediğimiz zaman da gerek bir geçim kaynağı olarak, yani rızkımızı temin edeceğimiz bir alan olarak, gerek dinimizi, namusumuzu, vatanımızı, canımızı, malımızı savunma açısından savaşta düşmana karşı kullanmak üzere bu atıcılığı çocuklarımıza, gençlerimize, kendimize öğretmemizde Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmiş olduğu bir şeydir. Bu sadece ok atıcılığı değildir. Atma deyince burada yani kendimizi savunmak üzere ve vatanımızı, milletimizi savunmak üzere savunma sanayinde söz konusu olacak bütün silahları, yani tabancasından, tüfeğinden başlayarak ta işte efendim füzesine, topuna, atom bombasına varıncaya kadar bütün bu savunma sanayi kısmını bu noktada değerlendirebiliriz. Değerlendirebiliriz. Çünkü ayet-i kerimede Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bir hususu gündeme getiriyor. Zaten Enfal suresi Bedir Savaşı çerçevesinde yine böyle bir savaş hukukundan bahsediyor. Savaşta galip gelmenin yollarından bahsediyor. Bunları bize öğretiyor sure. Ve kafirlere meydanı bırakmamamız gerektiğini, eğer onlara meydanı bırakacak olursak yeryüzünde büyük fitnelerin, büyük haksızlıkların, zulümlerin olacağını günümüzde olduğu gibi bütün bu hususları Bedir Savaşı çerçevesinde ele alıp inceliyor Enfal suresi. 75 ayet büyük bir sure, büyük çok derinliği olan konular ve ayet-i kerimeler. Ben sadece oradan bu atıcılığı ilgilendiren bir ayet-i kerimeyi söz konusu etmek istiyorum kıymetli değerli dinleyenlerimiz. 60. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve a'iddu, yani İslam'ın düşmanları olduğunu, hep olacaklarını, dolayısıyla bunlara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini, eğer efendim onları korkutacak askeri gücümüz, silah sanayimiz, silahlarımız olmazsa olmadığı takdirde onların bize saldıracağını, bizi mağlup etmeye çalışacaklarını, dolayısıyla bu konuda güçlü olmak gerektiğini ayet-i kerime bize gerekçeleriyle ve efendim esbabıyla bildiriyor ayet-i kerime. Ve a'iddu lehum mestata'tum min ribatil hayli ve a'iddu lehum mestata'tum onlar için o kafirlere karşı onlar için efendim hazırlık yapın. Min kuvvetin, bir kuvvet hazırlayın. Ve min ribatil hayli, yine savaşta kullanacağız efendim savaş atları hazırlayın. Ki bununla hem Allah'ın düşmanlarını, hem kendi düşmanlarınızı, hem de daha nice bilmediğiniz düşmanları bununla efendim turhibun, gözlerini korkutasınız da size karşı bir efendim harekete teşebbüs etmeye güç yetiremesinler. Etmeyi bile düşünemesinler diye böyle. Şimdi buradaki ve adullahu mestata'tun min kuvvetin, kuvvet kelimesini, gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın kelimesini sevgili peygamberimiz nasıl tefsir ediyor? El kuvvetu huver hiyer ramyu. Buradaki diyor ayet-i kerimeden maksat atmaktır diyor. Bak ne diyor hadis-i şerifte? Atıcılığı. Neye atmak? İşte o savaşta atılacak ne varsa hepsi. Bu ilk planda ok olabilir. İlk planda efendim mızrak olabilir. İlk planda o dönemin şartlarında ne atıyorsak taş olur diyeyim ki efendim. Neyle savaşılıyorsa onlar olabilir. Ama buradaki mühim olan sadece ok, taş değil. Yani dönemin şartlarına göre, o düşmanın da efendim hazırlığına göre onun etkisini durduracak, onun saldırısını engelleyecek ve Müslümanın galip gelmesini sağlayacak atmakla ilgili ne varsa hepsi. Hepsi. Dolayısıyla bu daha sonra diyeyim ki ortaya çıkan gelişmelerde işte bu mermidir, tabancadır ve ilahiri günümüzdeki efendim gelişmeleri kadar alacak olsak da kilometre uzaktan atılan füzeler, atom ve efendim bombalarına varıncaya kadar hepsini bu kelime içerisinde Efendimizin tefsiri çerçevesinde değerlendirebiliriz. Savaş atları hazırlayın diyor. Belki o dönemin diyeyim ki en güçlü savaş araçları atlardı. İşte süvariler binip efendim ona düşmana saldırıyorlardı. Yine tabii atların hala savaş aracı olarak kullanılması devam ediyor. Yani ordular bakıyoruz efendim hala o atlı süvarileri efendim şey yapıyorlar. Yani gerek Müslüman ordular, gerek efendim İngiltere, Amerika bakıyoruz efendim şartlara göre o atlar, süvariler efendim hala görev başında devam ediyorlar. Tabii o dönemde çok daha etkiliydi ama günümüzün de bu işte tankları, topları, ilahirihi, savaş gemileri, savaş uçakları hepsini yine bu mirdibatın hayli çerçevesinde müfessirler değerlendiriyor, söyleyebiliriz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak böyle bize bir talimatta bulunuyor. Böyle yaparsanız, yani savunma sanayiniz, silah sanayiniz güçlü olursa o zaman turhibune bi aduvvallahi ve aduvvekum, hem Allah'ın düşmanı, sizin düşmanı olan kimseleri korkursunuz ve bilmediğiniz nice düşmanları korkutursunuz ve onlar size karşı herhangi bir şey yapmaya cesaret edemezler. Bunu bize efendim ayet-i kerime söylemiş oluyor. Ve sevgili peygamberimiz de çocuklarımıza atıcılığı öğretmemizi tavsiye ederken de bütün bunlar, yani hayatta bize yardımcı olacak, bizi her bakımdan efendim destekleyecek bir beceriyi, bir mesleği de söylemiş oluyor. Şimdi Allah korusun, bazen ne oluyor? Bazen evlere hırsızlar girebiliyor. İnsanın efendim gelip birisi malını, mülkünü gasp etmeye, haremini ne tecavüz etmeye, evindeki eşyaları çalmaya, altın yum çalmaya teşebbüs edebiliyor. Çok sıkça yaşıyoruz bu olayları. Hatta işte kuyumcular basılıyor, oradaki insanların hallerini haberlerden görebiliyoruz. Dolayısıyla bir Müslümanın da bu tür efendim saldırılara karşı kendini koruyabileceği bir atıcılığı olması, bir hazırlığı olması ve hiç değilse kendi canını, kendi malını, kendi namusunu kurtarabilecek bir donanımda olması da yine efendim gerekiyor. Ve bu hadis-i şerifte bir şey daha var. Kendisi helalden başka rızık edinmemesi. Zaten helal kazancın dinimizde temel olduğunu, temel bir ses olduğunu, bu olmadan diğer inanç ve amel-i salihlerin olmasının da mümkün olmadığı zaten bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla helal noktasında da bütün peygamberler hep helal yemişlerdir. Hep helali emretmişlerdir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki efendim, ya eyyühen nebiyyü külü min tayyibati ma razaknakum, ey peygamberler siz de efendim Allah'ın helal kılıcından yiyin diye talimatları vardır. Cenab-ı Hakk'ın talimatı vardır. Dolayısıyla helal rızık da bunların hepsinin temeli yer almaktadır. Efendimiz bunu da bir çocuğun baba üzerindeki hakkı olarak tavsiye etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ailesinin, çocuklarının, torunlarının her yönden terbiyelerine ihtimam göstermesi konusuna yine devam edeceğiz ama vaktimiz sona geldiği için burada bir nokta koyuyoruz ve hürmetle, muhabbetle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.